Ayrım 27, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 325. Dorian taş zemine atılmış bir şiltenin üstünde oturuyordu. Hücreye tek hava girişi dar bir mazgal deliğiydi. Isıyı dayanılır düzeyde tutan şey sadece Muson'un çocuğa kadar ulaşan bir anaforuydu. Kulak kabarttığı zaman koridor üstündeki öbür hücrelerde hapsedilmiş tutsakların seslerini, arada bir Arap gardiyanlarına hakaret dolu bağırışlarını ve aralarındaki tartışmaları duyabiliyordu. Bu tutsaklar sayılarına göre küçük kafeslere tıkılmış köpekler gibiydiler. Bu yüzden öfkeli ve saldırgan olup boğucu sıcakta bir katile dönüşüyorlardı. Dorian daha önceki gün bitişik hücrede müthiş kavga seslerini, bir adamın boğulduğunu ve hücre arkadaşlarının bu cinayeti alkışladıklarını duymuştu. Çocuk ürperdi ve esaretin tek düzeliğini gidermek için bulduğu uğraşa dikkatini verdi. Prangasının bir halkasını duvara adını kazımakta kullanıyordu. Ondan önce bu hücreye kapatılmış başkaları da yumuşak mercan bloklarında oradan geçişlerinin işaretini bırakmışlardı. Çocuk taşı kazırken belki de Tom bir gün burada adımı bulur ve başıma neyin geldiğini öğrenir diye düşündü. Gardiyanları onu daha bir sabah önce zincirlemişlerdi. Önceleri çocuğu bağımsız bırakmışlardı. Ama bir gün önce onu uzak duvardaki dar mazgal deliğinden solucan gibi kıvranarak dışarı çıkmaya çalışırken yakalamışlardı. Açıklığın altındaki 9 metrelik düşüş mesafesi çocuğu ürkütmemiş, küçük vücudunun yarısını delikten geçirirken arkasında telaşlı bağırışlar olmuş, gardiyanları da onu ayak bileklerinden yakalayarak gerisin geriye hücresinin içine sürüklemişlerdi. Bir kancanın ucundaki balık gibi çırpınıp dururken gardiyanlar onu sıkı sıkı tutmuşlardı. "Kafir yavru bir yerini incidirse Elauf canımıza okur, zincirleri getirin." Bir demirci prangaları ince bileklerine uyacak kadar ufaltmıştı. Demirin bir tarafını çürütmemesine dikkat edin. Elauf beyaz tenini bereleyecek olanı ya da kafasındaki bir tek kızıl saç teline zarar vereni kendi eliyle öldürecektir. Prangalar hesaba katılmazsa Dorian'a her türlü özen ve saygı gösteriliyordu. Tüm debelenmelerine rağmen peçeli iki kadın onu her sabah avluya indiriyordu. Onu orada soyuyor, vücudunu yağlıyor, sonra da sarnıcın suyuyla yıkıyorlardı. Dorian gemideyken aylarca yıkanmadan yaşamıştı. Orada böylesi savurganlıklar için yeterli su yoktu. Dahası fazla yıkanmanın vücudun doğal yağları azalttığını ve sağlık için zararlı olduğunu biliyorlardı. Oysa Müslümanlar vücut temizliğine fazlasıyla düşkündüler. Dorian onların ibadetlerinden önce günde 5 defa yıkandıklarına tanık olmuştu. O da sağlığı için zararlı olacağına inandığı halde bu su işkencesine her gün katlanmak zorunda kalıyordu. Hatta esaret hayatının tek düzeliğindeki bu kopuşu bekler olmuş, protestosunu dile getirmek için her gün daha fazla zorlanmaya başlamıştı. Zaman zaman özellikle vücudunun bazı mahrem yerlerini ellediklerinde kadınları ısırmak için zoraki bir çaba gösteriyordu. Ama kadınlar çok geçmeden buna da hazırlıklı oldular ve kahkahalar atarak saldırılarından kaçmaya başladılar. Dorian'ın saçlarını okşarken, tararken, fırçalarken ve kalın örgüler halinde örerken hiç durmadan hayranlıklarını belirtiyorlardı. Üstündeki kirli paçavraları da atarak ona temiz bir beyaz entari giydirmişlerdi. Ona başka şekillerde de büyük özen gösteriliyordu. Palmiye yapraklarından oluşan şiltesinin üstüne çok güzel tabaklanmış yumuşak bir koyun postu yaymışlardı. Başının altına ipekli bir yastık koymuşlar, gecenin uzun saatlerini aydınlatması için yanına bir gaz lambası bırakmışlardı. Elinin altına daima bir su testisi bulunuyor, gözenekli kilin sağladığı buharlaşma suyu soğuk tutuyordu. Kadınlar ayrıca onu günde 3 defa besliyorlardı. Dorian her ne kadar önceleri sırf onlara karşı gelmek için açlık grevini denemişse de sundukları yiyeceklerin kokusu genç iştahının dayanamayacağı kadar nefisti. Yalnızlık içinde geçen hayatına katlanması zor olmakla beraber koridordaki kalabalık hücrelerden birine konulmadığı için minnettar olması gerektiğini biliyordu. Daha yaşlı, ahlaksız erkeklerin yanına verilmesi durumunda güzel bir erkek çocuğun başına nelerin gelebileceği konusunda babası ve Tom tarafından uyarılmıştı. Zinciri ancak mazgal deliğinin altındaki basamağa ulaşmasına yetecek kadar uzundu ve buna tırmanıp minik pencereden dışarı bakabilse bile önceki kaçma girişimini tekrarlayamazdı. Adını duvara kazımakla meşgul olmadığı zaman Elauf'un filosunun demirli bulunduğu lagünü seyrederek saatler geçiriyordu. Uzak mavi ufukta Seraf'ın beyaz gabya yelkenlerini bir an olsun görebilmeyi öyle özlüyordu ki, her sabah aydınlanan okyanusa bakarken Tom mutlaka gelecek diye kendi kendine söz veriyordu. Her gün batımında da ufuk gecenin mor gölgelerinin içinde kaybolana kadar bakıyor, bakıyor. Tom söz verdi ve o daima sözlerini tutar. Yarın gelecektir, geleceğini biliyorum diye kendi kendine moral vermeye çalışıyordu. Gardiyanları birkaç günde bir onu aşağıya Ben Abram'ın yanına götürmeye geliyorlardı. Müslüman doktor Dorian'a aslan yavrusu adını takmış, bu ad herkesçe benimsenmişti. Gardiyanları çocuğun öfkeli mizacından kadınlar kadar çekiniyorlar, onu Ben Abram'a teslim ettikten sonra epeyce rahatlıyorlardı. Doktor herhangi bir ihmal veya hırpalanma belirtisine karşı çocuğu tepeden tırnağa kadar dikkatle inceliyordu. Prangaların beyaz derisini berelememiş olmasına özellikle dikkat ediyor, iyi beslendiğinden ve bakıldığından emin olmak istiyordu. ''Sana iyi davranıyorlar mı kızıl arslan yavrusu?'' diye sordu. Dorian meydan okurcasına ''Hayır, beni her gün dövüyorlar ve her yerimi kızgın demirlerle dağılıyorlar.'' diye yanıt verdi. ''Seni iyi besliyorlar mı bari?'' Ben Abram çocuğun yalanına dostça gülümsedi. ''Bana yemem için solucanlar, içmem için faresi diye veriyorlar.'' Ben Abram, bu yiyecek rejimi sana yaramış diye belirtti. Ben de denesem mi acaba? Dorian onu yalancı çıkarmayı denedi. Saçlarım dökülüyor, yakında kel olacağım. Elauf da sizi infaz yerine postalayacak. Dorian Müslümanların saçlara verdikleri özel önemin farkındaydı. Ama yaşlı adam onun kellik tehdidine yalnız bir kere kalmıştı. Yaşlı adam yine gülümsedi ve çocuğun dolgun perçemlerini okşadı. Gel benimle, benim kel yavru aslanım. Dorian'ı elinden tuttu. Çocukla ilk kez karşı gelmeye kalkışmadı. Gizlemekte zorlandığı yalnızlığı arasında iyi kalpli ihtiyar adama dayanılmaz bir yakınlık duymuştu. Onunla El Auf'un beklemekte olduğu kabul salonuna yürüdü. Dorian bu toplantılarda belli bir ritüel uyarınca alıcı adaylarına tanıtılıyordu. Onlar tartışıp pazarlık eder, saçlarıyla çıplak vücudunu incelerken Dorian taş gibi duruyor, onlara büyük bir öfke ve nefretle bakıyor, bir yandan da Arapça bilgisinin müsaade ettiği en çirkin hakaretleri kafasında toparlıyordu. Pazarlık sırasında kaçınılmaz olarak alıcının, ''İyi de peygamberin dilini konuşuyor mu?'' diye sorduğu bir an geliyordu. O zaman El Auf Dorian'a dönüp, ''Bir şey söylesene çocuk'' diyordu. Dorian hemen ciddileşip son kompozisyonunu sıralıyordu. ''Tanrı senin yüzünü kararsın, lanet olası ağzındaki dişleri çürütsün.'' Ya da şöyle diyordu, ''Bağırsaklarını solucanlarla doldursun, karı olarak aldığın bütün dişi keçilerin sütünü kurutsun.'' Bu çıkışlar alıcı adayları da her defasında dehşete düşürüyordu. Ben Abram sonradan hücresine geri götürürken Dorian'ı şakadan azarlıyordu. ''Senin gibi güzel bir çocuk o çirkin kelimeleri nereden öğrendi?'' Ama kırışık yüzünün ortasındaki gözlerinden muzip bir parıltı eksik olmuyordu. Ne var ki kabul salonuna son girişinde Dorian farklı bir havanın bilincine vardı. Gösterildiği adam kaba bir dov kaptanı ya da şişko bir tüccar değildi. Bir prensti. Odanın ortasında bir halı ve ipekli yastık kümesinin üstünde oturuyordu. Bununla birlikte sırtı dümdüz, tavrı bir kralınki kadar görkemliydi. Arkasında bir düzine kadar dal kavuk tavırlı adamının oturmasına rağmen adamın kendisinde kibrin izi yoktu. Onda sadece bir heykelin vakur havası vardı. Highfield'daki eski aile İncil'inde St. Pierre'in bir resmi vardı. Onunla bu adam arasında o denli çarpıcı bir benzerlik vardı ki aynı kişi oldukları sanılabilirdi ya da Dorian'a öyle gelmişti. Çocuk derin bir huşunun pençesindeydi. Dorian İsa'nın havarisinin bu bedenselleşmesi karşısında dut yemiş bülbüle dönerken El Auf güçlü prens El Malik'i selamla diye ısrar etti. Çocuğun tepkisinden endişe duyduğu için sıkıntıdan sakalını çekiştiriyordu. ''Prense saygı göster, yoksa seni kırbaçlatırım.'' diye tısladı. Dorian bunun boş bir tehdit olduğunu biliyordu. El Auf asla bir yerini berelemez, böylece değerini düşürmezdi. Karşısındaki adama huşu içinde bakmayı sürdürdü. El Auf onu dürttü, ''Prense selam ver.'' dedim. Dorian bu adamın karşısında isyankâr içgüdülerinin zayıfladığını hissediyordu. Bilinçsiz olarak saygıyla eğildi. El Auf şaşırmış göründü ama hemen sonra bu beklenmedik avantajdan yararlanmaya kalkıştı. Çocuğun bu kez dişi keçilerden veya çürüyen dişlerden söz etmekten kaçınacağını umuyordu. Yüce Prens'le konuş, kendilerine peygamberin diliyle hitap et diye emretti. Dorian düşünmeye dahi gerek duymadan Seraph'ın durgun sularda sürüklendiği uzun bir öğleden sonra Alf Wilson'ın kendisine verdiği bir görevi anımsadı. İslam ve Hristiyan inanışları arasındaki benzerlikleri anlatmaya çalışmıştı. Dorian şimdi henüz kalınlaşmamış tatlı sesiyle Kur'an'dan bazı ayetleri ezber okudu. ''Ben de sizin gibi bir insanım ama Tanrınızın tek Tanrı olduğu ilhamı bana geldi. Her kim Tanrısına ulaşmak isterse dürüstlükten sapmasın.'' Odadaki herkesin hızla soluk aldıkları duyuldu. Prens bile öne eğilerek büyülenmiş gibi Dorian'ın yeşil gözlerine bakışını dikti. Yarattığı heyecan Dorian'ı çok mutlu etmişti. Bay Walsh'ın Highveld'da ve gemide düzenlediği tiyatro gösterilerinden oldu bitti hoşlanırdı. Bunlar da çoğunlukla kadın rollerine çıkardı. Ama bunun en çok sükse yaptığı gösteri olduğu muhakkaktı. Prens Dorian'ın gösterisini izleyen uzunca sessizlikten sonra yavaş yavaş doğrularak hemen arkasındaki adama döndü. Dorian adamın giysilerinden bunun bir papazın Müslümanlardaki karşılığı olan bir molla olduğunu gördü. Prens çocuğun okuduklarına bir açıklama getirin diye emretti. Molla 18. surenin 110. ayetidir diye istemeye istemeye itiraf etti. Adamın yüzü bol bol yiyip içmekten yüz yuvarlaktı. Şiş göbeği ise neredeyse kucağına dökülüyordu. Keçi sakalı kınayla soluk bir turuncu renge boyanmıştı. Çocuk ayeti doğru okudu ama bir papağana bile anlayamadığı kelimeleri tekrar etmesi öğretilebilir diye ekledi. Prens bunun üzerine Dorian'a döndü. ''Dürüstlükten çıkardığın anlam nedir çocuk?'' diye sordu. Alf Wilson ona bu soruyu hazırladığından Dorian tereddüt etmedi. ''Tanrı'ya duyulan gerçek sevgidir. Putlara, doğanın ve özellikle insanın gücüne tapmayı yasaklayan sevgi.'' El Malik yine mollasına döndü. ''Bunlar bir papağandan duymayı bekleyeceğini sözler midir?'' Din adamı bozulmuştu. ''Değildir efendimiz, gerçekten akıllıca sözler bunlar.'' El Malik delici kara bakışını Dorian'ın yüzüne dikti. ''Kaç yaşındasın çocuğum?'' ''11 yaşındayım, 12 mi sürüyorum?'' dedi gururla. ''İslam dininden misin?'' Dorian, ''İslam dininden olmaktansa burnumun cüzzam tarafından yenilmesini yeğlerim.'' dedi ve ekledi. ''Ben Hristiyanım.'' Bu denli ateşli bir inkar ne prens ne de molla şok veya öfkeyle karşıladılar. Onlar da bir din değiştirme önerisini aynı şiddetle geri çevirirlerdi. El Malik gel buraya çocuk diye emretti. Dorian da prense yaklaştı. El Malik çocuğun yeni yıkanmış pırıl pırıl saçlarından bir tutamı avucuna aldı. Dorian adamın parmaklarını saçlarının arasından geçirmesine sabırla katlandı. El Malik peygamberin saçları da tıpkı böyleydi herhalde diye mırıldandı. Odadakiler bir ağızdan Tanrı'ya şükürler olsun diye söylendiler. El Malik El Avuf'a onu artık götürebilirsiniz dedi. Göreceğimi gördüm, konuşmalıyız. Ben Abram Dorian'ı elinden tuttu ve kapıya yürüdüler. El Malik arkalarından onu sıkı koruyun ama iyi davranın diye seslendi. Ben Abram saygı ve itaat anlamına gelen hareketi yaptı. Eliyle dudaklarına ve kalbine dokundu. Sonra da Dorian'ı hücresine geri götürdü. El Avuf'un hizmetkarları aralıksız olarak buram buram tüten kahveler getiriyorlardı. Biri prensin som altından minik fincanını bol telveli sıvıyla doldururken öbürü nargilesini yaktı. Böylesi önemli bir alışveriş aceleye gelmezdi. İki erkek uzun ve anlamlı suskunluk süreleri ve ağdalı cümlelerle yapılan konuşmalar sonucunda artık anlaşma yoluna girmişlerdi. El Avuf pazarlık yapılabilmesi için ilk fiyatı olan bir lakı iki laka yükseltmişti. Artık yavaş yavaş fiyat kırmaya yanaşıyordu. Tömbeki kokuları arasında çocuğun fiyatı üzerinde bir anlaşmaya vardıkları sırada ortalık çoktan kararmış ve gaz lambaları yakılmıştı. El Malik gemimde o kadar çok altında seyahat etmem dedi. Yarın yola çıktığım zaman çocuğu da beraberimde götüreceğim. Lamu'ya varır varmaz ise hızlı bir dovu size gönderirim. Lakınızın yeni ay doğmadan elinizde olacağına damgamı basarım. El Avuf lafı uzatmadan yanıtını verdi. Yüce Prens nasıl buyurursa öyle olsun. Şimdi gidebilirsiniz. Vakit geç oldu. Benim ise namaz kılmam lazım. El Avuf hemen ayağa kalktı. Kendi dairesini El Malik'e vermişti. Böylesine güçlü bir konuğa ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyordu. Dizlerini bükerek kapıya doğru geri geri gitti. Cennetin hurileri düşlerinizde size eşlik etsinler büyük prens. Menekşe kokuları arasında uyanın güçlü konuğumuz. Dualarınız altın uçlu oklar gibi Allah'ın kulağına gitsin. Peygamberin sevgili kulu. Dorian uyuyamıyordu. Prensle konuşmasından sonra duyduğu mutluluk çoktan uçup gitmiş, onu korkuları ve yalnızlığıyla baş başa bırakmıştı. koşullarının bir kez daha değişeceğini ve bilinmeze sürükleneceğini biliyordu. İç karartıcı tutsaklık hayatından her ne kadar nefret etse de bu duruma alışmıştı. Şimdiki durumunun ufak tefek avuntuları da vardı. İhtiyar Arap doktora sevgi ve güven duymaya başlamıştı. Ben Abram bir dosttu. Dorian doktorun onun çıkarlarını gözettiğini seziyordu. Ayrıca bu adada kaldığı sürece babasıyla Tom'un izini bulmaları olasılığı vardı. Bu korku verici prens tarafından başka bir yere götürülürse onu nasıl bulacaklardı? Minik hücresine sivrisinekleri çektiği halde gaz lambasının alevini üflemekten korkuyor, karanlıkta uyanık yatmaktansa kaşınmayı yeğliyordu. Kalenin duvarlarının altında palmiye yaprakları musonun hiç dinmeyen esintisinde hafif hafif takırdıyordu. Kollarıyla bedenini sardı. Rüzgarın yas dolu sesine kulak verirken ağlamamak için kendini güç tutuyordu. Derken rüzgarın arasında başka bir ses duydu. Bu o kadar hafif bir sesti ki önceleri duyduğu kederin karanlık sislerini aşamadı. Ses kesildi. Sonra daha güçlü ve daha net olarak kulağına ulaştı. Doğrulup lambaya uzandı. Parmakları öylesine titriyordu ki az daha lambayı düşürüyordu. Mazgal deliğine doğru sendeledi ve basamağa tırmanarak zincirini sonuna dek gerdi. Lambayı pervazın üstüne koyup tekrar kulak kabarttı. Yanılmamıştı. Birisi orbanın kıyısında yavaşça ıslık çalıyordu. Melodiyi tanıyınca Dorian'ın yüreği ağzına geldi. Tom bu. Çocuk bunu avaz avaz bağırmak istiyordu. Mazgal deliğine ulaşmak için zinciri gerebileceği kadar gerdi. Şarkının bundan sonraki mısrasını söylemeye çalıştıysa da sesi kısıldı ve dudakları heyecandan uyuştu. Kendini toparlayıp bir deneme daha yaptı. Koridorun ucundaki gardiyanlar ve yukarısındaki kale duvarlarında bekleyen nöbetçiler tarafından duyulmaması için sesini alabildiğince alçalttı. Atıp tutacağız, gürleyeceğiz vahşi okyanus boyunca. Atıp tutacağız, gürleyeceğiz vahşi denizler boyunca. Gecenin içindeki ıslık apansız kesildi. Dorian kulak kabarttıysa da daha fazla bir şey duyamadı. Seslenmek de istiyordu ama böyle yaparsa birilerini harekete geçirebileceğini bildiği için çenesini tuttu. Birdenbire mazgal deliğinin hemen dışında tırmalamayı andırır bir ses oldu ve Tom'un sesi duyuldu. Dory!
Ah Tom, geleceğini biliyordum. Sözüne sadık kalacağını biliyordum.
Şşş Dory, yavaş konuş. Pencereden dışarı tırmanabilir misin?
Hayır, duvara zincirle bağlıyım.
Ağlama Dory, seni duyacaklar.
Ağlamıyorum.
Dorian ağlamasını bastırmak için parmaklarını ağzına soktu. O sırada pencerede Tom'un yüzü belirdi. Dorian son hıçkırığını da bastırdı ve her iki elini mazgal deliğinin dışına uzattı.
''Bana elini ver.''
Tom dar delikten içeri girmeye çabaladı ama başaramayıp sonunda caydı. ''Bir işe yaramayacak Dory. Yüzlerinin arasından sadece birkaç santim vardı. Seni almak için geri gelmemiz gerekecek.''
''Tom, beni yalnız bırakma Tom.''
Kardeşi gidiyordu. Dorian buna dayanamayacağını hissediyordu. Tom'un gitmesine engel olmak için onun koluna yapıştı.
''Bırak kolumu Dory, beni düşüreceksin.''
O sırada yukarılarında birinin Arapça haykırdığı duyuldu.
''Kimsin? Kim var orada?''
''Nöbetçiler bizi duydular Dory, bırak beni.'' Dorian ağabeyinin kolunun ellerinin arasından kurtulduğunu hissetti. Aynı zamanda başlarının hemen yukarısında bir tüfeğin patladığı duyuldu. Çocuk ağabeyinin vurulduğunu anlamıştı. Vücudunun duvardan aşağı kaydığını, sonra korkunç bir gümbürtüyle yere çarptığını duydu. Dorian, ''Ah hayır, lütfen hayır tanrım!'' diye bağırdı. Ağabeyinin gerçekten öldürülüp öldürülmediğini görmek için başını mazgal deliğinden çıkarmaya çalıştı. Ama zincir onu engelledi. Duvarların üstünden arka arkaya tüfeklerin patladığı duyuluyordu. Garnizonda karışıklık baş göstermişti. Dorian birkaç dakika sonra penceresinin altında Arapların konuştuğunu duydu. Bir ses Dorian'ın başının yukarısındaki nöbetçilere ''Burada kimse yok.'' diye bağırdı. Duvarın tepesindeki nöbetçi ''Onu vurduğumu biliyorum.'' diye karşılık verdi. ''Mutlaka oradadır.''
''Hayır, burada kimse yok ama düştüğü yerde kalan izleri görüyorum.''
''Ormana kaçmıştır.''
''Kimdi acaba?''
''Bir Frank, yüzü ay ışığında çok beyazdı.''
Nöbetçilerin sesleri ormana doğru uzaklaştı. Ardından Dorian başka bağırışlar olduğunu ve tüfeklerin patladığını duydu. Ağaçların arasında birilerinin koşuştuğu da kulağa geliyordu. Sesler çok geçmeden uzaklaştı ve duyulmaz oldu. Çocuk o gecenin kalan kısmını mazgal deliğinin başında geçirdi. Bekliyor ve dinliyordu. Ama son umut kırıntıları da kaybolmakta gecikmedi. Doğan güneş koyu ve ötesindeki okyanusu aydınlattığında seraf görünürlerde yoktu. Dorian ancak bundan sonra döşeğine döndü ve hıçkırıklarını boğarak gözyaşlarını kurutmak için yüzünü ipek yastığına gömdü. Öğleyin onu almaya gelmişlerdi. Ona bakan iki kadın korumalarındaki çocuğu kaybetmenin düşüncesi yüzünden uluyorlardı. Prangasını söken gardiyan da ''Tanrı yardımcın olsun küçük maymun, sen gittikten sonra bizi güldürecek kimse kalmayacak.'' dedi. Ben Abram onu El Avuf'un yanına götürdü. Korsan başı ellerini kalçalarına dayamış durumda onu bekliyordu. Çok öfkeli olduğu belliydi. ''Dün gece kulübenin etrafını koklamaya gelen o Frank köpekleri kimlerdi?'' diye sordu. ''Benim hiçbir şeyden haberim yok. Çocuk hala ağlamaklı olduğu halde meydan okuma numarası yaptı. Uyuduğum için geceleyin olan biteni duymadım. Belki de şeytan size kötü düşler yollamıştır.'' ''Küstahlığına daha fazla katlanamayacağım.'' El Avuf Dorian'a yaklaştı. ''Cevap ver bana iblisin tohumu. Hücrenin penceresine gelen kimdi? Nöbetçiler o kişiyle konuştuğunu duymuşlar.'' Dorian sesini çıkarmadan korsan başına baktı. Dilinin altında tükürük biriktirmekle meşguldü. El Avuf ''Bekliyorum.'' diyerek başını tehdit dolu bir tavırla eğdi. Yüzlerinin arasında sadece birkaç santimlik bir uzaklık kalmıştı şimdi. Dorian ''Öyleyse daha fazla beklemeyin.'' diyerek ağız dolusu tükürüğü El Avuf'un suratına püskürttü. Korsan şaşkınlıktan geriledi ama korkunç bir öfke anında suratını allak bullak etti. Göz açıp kapayana kadar belindeki kıvrık hançeri çekivermişti. ''Bunu bir daha yapamayacaksın. Bu yüzden kalbini göğsünden kesip çıkaracağım.'' diye bağırdı. Darbeyi indirmek için tam kolunu kaldırdığı sırada Ben Abram ileri atıldı. O yaşta bir adama göre oldukça hızlı ve çevikti. Her iki eliyle El Avuf'un bıçağı tutan elini kavradı. Bıçağın darbesini durdurmaya gücü yetmediyse de onu Dorian'ın göğsünden uzaklaştırabildi. Hançerin sivri ucu çocuğun beyaz entarisinin koluna takıldı ve kumaşta bir yırtık açtı. El Avuf beklenmedik saldırı yüzünden dengesini kaybederek geriledi. Sonra yaşlı adamı küçümser bir hareketle yere savurarak üstüne bastı. ''Bu yaptığının cezasını çekeceksin moruk herif.'' Ben Abram, ''Efendim çocuğa zarar vermeyin, kehaneti ve altını düşünün.'' diye yalvararak El Avuf'un entarisinin etek ucunu yakaladı. Korsan tereddüt etti, uyarı onu etkilemişti. Ben Abram 100.000 rupiyi kaybedersiniz diye konuyu açtı. Dahası çocuğu öldürürseniz Şeyh Taim Taim'in lanetinden kurtulamazsınız. El Avuf kararsız bir tavırla duruyordu. Ama dudakları kıpırdıyor, bıçağı tutan eli de titriyordu. O an Dorian'a öylesine bir nefretle baktı ki sonunda cesareti kırılan çocuk duvara doğru geriledi. Bir piçin tükürüğü bir domuzun kanından da beter. O beni kirletti. El Avuf konuştukça öfkesini daha da kamçılıyordu. Yine ileri atılacağı sırada odanın karşı tarafına gürleyen otoriter bir ses onu durdurdu. ''Dur, o bıçağı elinden bırak. Bu ne deliliktir böyle?'' Prens El Malik odanın kapısına kale gibi dikilmişti. Bağırışları ve gürültüyü duyarak arkadaki dairesinden gelmişti. El Avuf hançeri elinden atıp taş zeminin üstüne kapandı. ''Beni bağışlayın soylu prens.'' diye geveledi. İblis bir an aklımı başımdan aldı. El Malik, ''Seni kendi infaz alanına yollamam gerekir.'' dedi soğuk soğuk. El Avuf, ''Efendimizin ayaklarının altında tozdan farksızım.'' diye inledi. ''O çocuk artık senin malın değil, o bana ait.'' ''Bu dalalığımı her nasıl isterseniz telafiye hazırım. Yeter ki öfkeli yüzünüzü bana göstermeyin yüce prens.'' El Malik yanıt vermeye gerek görmeyerek Ben Abram'a baktı. ''Çocuğu hemen lagüne indirip bana ait dova yerleştirin.'' dedi. ''Kaptan zaten onu bekliyor. Ben de birazdan geliyorum. Hemen bu gece med zamanında yola çıkacağız.'' Prensin adamlarından ikisi Dorian'la birlikte lagüne indi. Ben Abram da Dorian'ın yanında yürüyor, onu elinden tutuyordu. Dorian'ın yüzü soluktu, cesur görünme çabasının etkisiyle dişlerini sıkmıştı. Kumsala inene kadar konuşmadılar. Prensin Dov'un küçük kayığı Dorian'ı Dov'un demirli olduğu yere götürmek için beklemedeydi. Dorian o sırada Ben Abram'a ''Ne olur benimle gelin.'' diye yalvardı. ''Bunu yapamam.'' yaşlı adam başını sallıyordu. ''Yalnız Dov'a kadar, lütfen. Bütün dünyada sizden başka dostum kalmadı.'' ''Peki ama yalnız Dov'a kadar.'' Ben Abram kayığa binip oturdu. Dorian da onun yanına sokuldu. ''Şimdi bana ne olacak?'' diye fısıltıdan farksız bir sesle sordu. Ben Abram içini çekti. ''Allah ne isterse o olur aslan yavrusu.'' ''Canımı yakacaklar mı? Beni bir başkasına satacaklar mı?'' Ben Abram, ''Prens seni sonsuza dek yanından ayırmayacaktır.'' diye onu avutmaya çalıştı. ''Buna nasıl emin olabilirsiniz?'' Dorian başını Ben Abram'ın koluna dayadı. Şeyh Tayyim Tayyim'in kehaneti yüzünden senden hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Onun için çok fazla değerlisin.
Bu kehanet neymiş? Dorian doğrulup yaşlı adamın yüzüne baktı. Herkes kehanetten söz ediyor ama ne olduğunu söylemiyor.
Bunu bilmen için vakit henüz fazla erken. Ben Abram çocuğun başını yine göğsüne çekti. Günün birinde her şey senin için açıklık kazanacak.
Bunu şimdi söyleyemez misiniz?
Bilmek senin için tehlikeli olabilir. Sabırlı olmalısın küçüğüm. Kayık o sırada Dov'un yanına tosladı. Adamlar Dorian'ı gemiye çekmek için bekliyorlardı.
Çocuk gitmek istemiyorum diyerek Ben Abram'ın koluna yapıştı.
Tanrı öyle buyuruyor yavrum. Yaşlı adam Dorian'ın ellerini yavaşça üzerinden çekti. Gemiciler uzanıp onu yukarı aldılar. Dorian küçük tekneye bakarak ne olur benimle biraz daha kalın diye yalvardı. Ben Abram bu yalvarışa kayıtsız kalamazdı. Siz hareket edene kadar yanında kalacağım diyerek çocuğun arkasından onun için hazırlanmış küçük kameraya yürüdü. Şiltenin üstüne Dorian'ın yanına oturdu ve belindeki keseden bir şey çıkardı.
Şunu iç dedi.
Kesenin içinden küçük bir yeşil şişe çıkarmıştı.
Bu nedir?
Ayrılışımızın acısını hafifletecek ve seni uyutacak. Dorian şişenin içindeki sıvıyı içince yüzünü buruşturdu.
Çok pis bir tadı var.
Faresi değil gibi mi? Ben Abram gülümsedi. Dorian da hıçkırığa benzeyen bir kahkaha atarak ona sarıldı. Haydi şimdi döşeğine uzan. Yaşlı adam Dorian'ı şiltenin üstüne itti ve bir süre sakin şekilde konuşmaya başladılar. Derken Dorian'ın gözleri kapanmaya başladı. Bir gece önce hiç uyumamış olduğu için ilaç çok geçmeden etkisini gösterdi. Ben Abram son kez onun başını okşadı. ''Tanrı seninle olsun çocuk'' diye mırıldandı ve şiltenin üstünden kalkarak güverteye çıktı.
27. Ayrımın Sonu Sayfa 336